Ayrım 5, sayfa 51. Baron istilası, Timur Soykan. Cihazları yerleştirdikleri gün. Bu otellerdeki kamera kayıtları da incelendi. 23 Ağustos 2022 günü Elanur Tuna ve Furkan Yeşil İstanbul Küçükçekmece'deki One Day Suite isimli otelde kalıyordu. Kamera kayıtlarına göre sabaha karşı 4.23'te otelden çıkıp 35 ABL nokta nokta plakalı beyaz Renault Clio otomobile bindiler. Bu otel Vukot için şoförlüğünü yapan Emre Karaağaç'ın evine yakındı. Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki adresin önünde beyaz Opel park halindeydi. Polis 23 Ağustos 2022 günü sabaha karşı Emre Karaağaç'ın evinin bulunduğu sokaktaki kamera kayıtlarını topladı. Bingo! Elanur Tuna ve Furkan Yeşil sokakta beyaz Opel'e doğru yürürken kameraya yakalanmıştı. İddianameye göre bu görüntülerden saniyeler sonra beyaz Opel'in altına GPS cihazlarını yerleştirdiler. Bataryalar yettiği sürece bu GPS cihazlarıyla Vukotic'i takip edebileceklerdi. Ancak bagajın içine takip cihazını nasıl koydukları halen anlaşılamadı. Bunu Vukotic'in şoförü Emre Karaağaç'ın bilgisi olmadan yerleştirmiş olamazlardı. Emre Karaağaç'ın suikast ekibiyle bağlantılı olduğuna dair en büyük şüpheyi bagajdaki GPS cihazı doğurmuştu. Bu sırada HTS, yani sanıkların telefonlarıyla görüşme kayıtlarını inceleyen polis çok önemli bir veriye ulaştı. Vukotic'i adım adım takip eden beyaz Clio'yu kullanan Elanur Tuna ile Vukotic'in şoförü Emre Karaağaç bir kez telefonla görüşmüştü. Bu aralarındaki bağlantının tek deliliydi. Yabancı baronların yerli ortakları. Elbette polis tespit ettiği şüphelilerin suç kayıtlarını dosyaya koymuştu. Cinayetle bağlantısı tespit edilen zanlılardan suç örgütüne ulaşmak kolaydı. Haklarında açılan davalara bakmak yetti. İddianameye göre Furkan Yeşil, Esat Candan ve Erdi Ertan İzmir merkezli Binali Camgöz çetesinin mensuplarıydı. 2020 yılında Binali Camgöz çetesine yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında onlar da vardı. Hepsi tutuklanmıştı. Esat Candan 11 Ocak 2020 tarihinde İzmir Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in içinde bulunduğu aracı kurşunlamıştı. Bu saldırıda Binali Camgöz suç örgütüne yönelik iddianamede yer alıyordu. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralamaya teşebbüs, mala zarar verme, silahla yağmaya teşebbüs gibi çok sayıda suçtan yargılanan 38 sanık arasında Vukotic cinayetinin şüphelileri de bulunuyordu. Yani uluslararası mafya savaşında Türkiye'deki mafya grupları kullanılmıştı. Binali Camgöz Çetesi. İzmir merkezli Binali Camgöz Çetesi AKP döneminde yıldızı parlayan mafya gruplarından biri. Deniz adını kullanan Binali Camgöz'ün yükselişi yeraltı dünyasının klasik bir hikayesiydi. Çek senet tahsilatıyla başlayan işleri derin bağlantılarla büyütmüştü. Acımasızlığı da korku salarak bol akçeli tezgahlara çökmüştü. Vukotic cinayeti işlendiği sırada Binali Camgöz'ün 42 suç kaydı vardı. 4'ü cinayet, 5'i suç işlemek amacıyla örgüt kurmak olmak üzere toplam 22 suçtan hakkında arama kararı çıkarılmıştı. Ama yıllar önce Türkiye'den kaçmayı başarmış Gürcistan'a geçmişti. Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardı Binali Camgöz'ün Rusya, Balkan ülkeleri ve Gürcistan'da rahat hareket ettiği biliniyordu. Suç örgütünü bu ülkelerden yönetmesi de zor değildi. Hatta adamları uyuşturucu satan torbacıları yakalayıp örgüt evlerine götürüyor, silah kabzası, İngiliz anahtarı ve sopalarla dövüyorlardı. İşkencede kan revan içinde kalmış bu kişilere objektife baktırılarak ''Deniz ağabey, babacam göz, ben bugüne kadar sattığım uyuşturuculardan dolayı özür dilerim.'' dedirtiliyordu. Çete üyeleri bu görüntüleri Binali Camgöz'e yolluyorlardı. Binali Camgöz de sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaşarak uyuşturucuyla mücadele eden mafya babası imajı çiziyor, sempati toplamaya çalışıyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun polislere "yakaladınız yerde bacaklarını kırın" talimatı verdiği ülkede mafyada şovunu yapıyordu. Tabii ki asıl amaç güç gösterisiyle korkuyu büyütmekti. Onlarca videodan sonra polis bu çeteye operasyon yaptı ve baskın yapılan evlerde esrar ve Hint keneviri ele geçirildi. Ama sosyal medyada mafyanın propagandası bitmedi. Sosyal medyada suç örgütü gücünü sergilediği paylaşımları dolaşıma sokuyor, Kurtlar Vadisi atmosferinde işaret parmağını havaya kaldırdığı pozlarla siyasi çizgisini de belli ediyordu. FETÖ borsası cinayetinde suçlandı. Binali Camgöz ve suç çetesi hakkındaki suçlamalardan birkaç tanesine bakmak bize fikir verecek. 30 Mayıs 2019 Ahmet Kurtuluş cinayeti. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'cüleri büyük paralar karşılığı davalardan kurtaran gerilli organizasyonlar ortaya çıktı. İzmir'de Babalar Grubu olarak adlandırılan FETÖ'cü iş insanları da davalardan büyük paralar karşılığında kurtarıldı. Kentin en büyük suç örgütlerini yöneten Serkan Kurtuluş ve lider Camgöz'e yapılan bir operasyonda FETÖ borsası deşifre oldu. Eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş da FETÖ borsası içindeydi. Operasyondan önce Serkan Kurtuluş ve lider Camgöz yurt dışına kaçtı. Ahmet Kurtuluş'un arasında olduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı. Ahmet Kurtuluş itiraflarda bulununca tahliye edildi ve ev hapsi kararı verildi. Bileğinde elektronik kelepçe takılıydı. FETÖ borsasında 100 milyonlarca liralık vurgun yapan çete hakkında tüm bildiklerini anlatacaktı. Sadece mafya ve bağlantılı polis müdürleri değil, hakimleri, savcıları, Ankara'ya kadar uzanan derin bağlantıları ortaya dökeceği konuşuluyordu. Göz göre göre işlenen cinayet. Avukatı Ahmet Kurtuluş'un ev hapsinde güvenli olmadığını, adresinin çete tarafından bilindiğini belirterek mahkemeye başka bir adrese geçmesi için başvurmuştu. Mahkeme bunu kabul etmedi. 30 Mayıs 2019 günü Ahmet Kurtuluş'un koruması evden çıktıktan 10 dakika sonra sitenin kapısına polis yelekli bir adam geldi. Elinde denetimli serbestlik kağıtları vardı. Güvenlik görevlisine polis olduğunu ve Ahmet Kurtuluş'a evrak imzalatmak için denetimli serbestlik bürosundan geldiğini söyledi. Güvendiğin aradı, Ahmet Kurtuluş da eve gelebilir diye yanıt verdi. Polis yeleği giymiş tetikçi kapıyı açan Ahmet Kurtuluş'tan kimlik istedi. Kimliğini almak için içeriye doğru yürüyen Ahmet Kurtuluş'un peşinden gitti. Tetikçi 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde Ahmet Kurtuluş'u kafasından ve göğsünden vurarak öldürdü. Kaçan tetikçi Yener Toğa günler sonra yakalandı. Cinayet için Erzurum'dan gelmişti, berberdi. Kendisini azmettirenleri net şekilde hiç açıklamadı. Tutarsız beyanlarında "ben bu cinayeti bana devletin yaptırdığını düşünüyordum. Devletin bekası için yaptım" demişti. Bu davada tetikçi ağırlaştırılmış müebbet ve ona yardım eden birkaç kişi hapis cezası aldı. Serkan Kurtuluş ve lider Camgöz dava devam ederken Arjantin'de yakalandı. Türkiye'ye iadeleri istendi ama yıllardır Türkiye'ye getirilmediler. Serkan Kurtuluş akrabası olmayan, sadece soyadı benzerliği olan Ahmet Kurtuluş'un AKP içindeki üst düzey isimlerle bağlantılı olduğunu ve bu isimler tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Bu konuda suçlamaları kabul etmedi. Bir dönem lider Camgöz'ün cezaevinde iğne ve iplikle ağzını diktiği ve böylece konuşmayacağım mesajı verdiği iddia edildi. Lider Camgöz'ün yanı sıra Binali Camgöz'ün de bu çok karanlık suikastın organizasyonunda yer aldığı öne sürülüyordu. 11 Ocak 2020 Başkan Yardımcısına Saldırı. Akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinden çıkan İzmir Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'i Binali Camgöz çetesinin iki üyesi takip ediyordu. Ali Rıza Koçer evinin önünde park ederken yaklaşan araçtan defalarca ateş açıldı. Koçer şans eseri yaralanmadı. Ateş açanlar Binali Cangöz'ün adamları Esat Candan ve Kazım Karay'dı. Saldırıda kullanılan Glock marka silah ise 2017'de Gaziantep'te kullanılmış ve polis tarafından el konulmuştu. Aslında adli emanette olması gereken bu silah 3 yıl sonra Binali Cangöz çetesi tarafından bir saldırıda kullanılmıştı. 4 Haziran 2022 Dobo Metin cinayeti. İzmir'de Karşıyaka Tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan, 49 yaşında, futbol camiasında sevilen biriydi. 4 Haziran 2022 akşamı saat 23.30 sıralarında otomobille Göztepe Köprüsü'nden geçerken yanında arkadaşı Mehmet Ali Oğuz da vardı. Arkalarından yaklaşan otomobilin onları takip ettiğinden habersizdiler. Hızlanıp yanlarından geçen aracın arka camından uzun namlulu silah onlara doğrultulmuştu. Katilin açtığı ateşte Dobo Metin öldü, arkadaşı ise ağır yaralandı. Arabayı kullanan ve tetikçi Binali Cangöz'ün adamlarıydı. Kayıplara karışmışlardı. 2 gün sonra Dobo Metin'in arkadaşı Berber Yener Edis öldürüldü. Binali Cangöz ile Dobo Metin arasında bir borç anlaşmazlığı olduğu iddia edildi. Ambulans, Covid yalanı ve kaçış. Katiller İstanbul'dan çalınan bir otomobilin plakasını değiştirerek saldırıda kullanmıştı. Bir süre Karşıyaka ve Çiğli'deki evlerde saklandılar. Pandemi dönemiydi. İstanbul'dan özel bir ambulans çağırdılar ve bu ambulans ile İstanbul'a doğru yola koyuldular. Jandarma ve polis kontrollerinden içeride koronavirüslü hasta var diyerek geçtiler. Kısa süre sonra ise Kocaeli Karamürsel'de yakalandılar. Bu cinayette Binali Cangöz çetesi davasına eklendi. Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkarttığı Binali Cangöz 6 Temmuz 2022 tarihinde yani Vukot için öldürülmesinden 2 ay önce Karadağ'da yakalandı. Üzerinde Mehmet Ali Bayhan adına düzenlenmiş sahte bir kimlik vardı. Parmak izi taramasıyla gerçek kimliği belirlendi ve tutuklanarak Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki cezaevine konuldu. Ne büyük rastlantı ki L1 numaralı koğuşta Kavaç çetesinin 5 üyesinin yanına yerleştirilmişti. O yakalandığında Kavaç çetesi baş düşmanları Vukot için İstanbul'da olduğunu biliyordu ve suikast için hazırlık yapıyorlardı. Vukotic öldürüldükten bir ay 19 gün sonra L1 numaralı koğuşta baskın arama yapıldı. 2 cep telefonu ve 2 sim kart ele geçirildi. İstanbul Mecidiyeköy'deki suikastın bir bölümü Karadağ'daki cezaevinden yönetilmişti. Çetenin nüfus dairesi. Binali Cangöz Karadağ'da yakalandığında üzerinden Mehmet Ali Bayhan adına düzenlenmiş pasaport ve kimlik çıkmıştı. İşin ilginç yanı İzmir Bornova İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından verilen bu pasaport ve kimlik orijinaldi. Sadece üzerlerindeki fotoğraflar Binali Cangöz'e aitti. Polis bir soruşturma başlattı ve Binali Cangöz'ün Karadağ'da yakalanmasından 24 gün sonra 1 Ağustos 2022 günü Bornova İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Ümit İmre'nin arasında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında aynı kurumdan 2 memur çaycı ve kimliğin gerçek sahibi Mehmet Ali Bayhan vardı. Rüşvet karşılığında kimlik ve pasaportlardaki fotoğrafları değiştirip hakkında yakalama kararı olan kişilerin yurt dışına kaçmasına aracılık ediyorlardı. Binali Cangöz'de rüşvet karşılığı aldığı fotoğrafı olan orijinal pasaportla Türkiye'den kaçmış ve ülkeler arasında seyahatler yapmıştı. Çürüyen devletin mafya olanakları. Sadece bu olay bile yabancı suç örgütlerinin neden Türkiye'ye akın ettiğini anlamak için önemli. Çürüyen bir devlet onlara büyük olanaklar sunuyor. Burası kendi fotoğraflarının olduğu orijinal pasaportları bir devlet dairesinden alabilecekleri bir ülke. Bornova Nüfus Müdürlüğü'ndeki 5 şüpheli evrakta sahtecilik, suç örgütüne yardım ve yataklık, rüşvet alıp vermek suçlarından tutuklandı. İnfaz düzenlemesi denilen af yasalarıyla bu suçlardan ucuz kurtuldular. Bu kitap yazıldığı sırada Binali Cangöz'ün Karadağ'da yakalanmasının üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmişti. Halen Türkiye'ye iadesi konusunda bir gelişme yoktu. Vukotic cinayeti soruşturmasında takip işini Binali Camgöz çetesinin yaptığı anlaşılmıştı. Peki tetikçiler de bu çetenin adamları mıydı? Barış Boyun Çetesi. İstanbul polisi motosikletli saldırganların kimliğini belirlemek için de sıkı çalışıyordu. Motosikletli tetikçiler denildiğinde ilk akla gelen Barış Boyun Çetesi'ydi. Beyoğlu merkezli bu suç örgütü motosikletli katilleriyle İstanbul'da dehşet saçıyordu. Üstelik Binali Camgöz Çetesi ile yakın ilişkileri de biliniyordu. MOBS kameralarında yapılan inceleme sonucunda Vukotic'e ateş açılan motosikletin plakası belirlendi. 81EJ... Motosiklet Mecidiyeköy'deki saldırının ardından emniyet şeridinden hızla uzaklaşmış ve Beşiktaş yönüne sapmıştı. Buradan Beyoğlu Örnektepe'ye geçen tetikçiler motosikleti Pazaraltı sokakta bırakmışlardı. Yüzlerce saat kayıt izleyen polisler tetikçi olduğu iddia edilen iki kişiyi motosikleti bıraktıkları yerden birkaç sokak uzakta tespit etti. Çamlık sokakta yaya olarak ilerlerken saat 19.53'te bir iş yerinin güvenlik kamerasının kadrajına girmişlerdi. İddianameye göre tetikçiler Barış Boyun Çetesi'ne mensup olan Yakup Doğan ve Emircan Sümer'di. Örnektepe'de yaşayan iki genç sürekli lüks bir BMW ile geziyor ve mahalledeki diğer gençlere suç dünyasının zenginlik vaadini sergiliyorlardı. Artık başları büyük dertteydi. Vukotic'in öldürülmesinden kısa süre önce Yakup Doğan'ın cep telefonu olay yerine çok yakın bir baz istasyonundan sinyal vermişti ve sonra kapatılmıştı. Telefon yeniden açıldığında Örnektepe'deydi. Saat 22'den sonra hem Yakup Doğan hem de Emircan Sümer cep telefonlarını kapatmış ve bir daha açmamışlardı. Yakup Doğan'ın 5 kez motosiklet hırsızlığından kaydı vardı. Emircan Sümer ise 2 yıl önce Barış Boyun Çetesi'ne yönelik bir operasyonda gözaltına alınmıştı. Silahlı suç örgütü kurmak ve silahla yaralamaktan suçlanıyordu. 1,5 milyon dolara cinayet anlaşması. Motosikletin olaydan önceki güzergahı da kamera kayıtlarından belirlenmişti. İddiaya göre tetikçi şahıslar Pazaraltı sokaktan suikast için yola çıkmış ve Vukotic'i öldürdükten sonra motosikleti aynı yere bırakmışlardı. Motosikletin çalıntı olduğu ve üzerindeki plakanın da başka motosiklete ait olduğu belirlendi. Cinayeti soruşturan polisler için çok önemli eksik parça tamamlanmıştı. Tablo netleşiyordu. Binali Camgöz Karadağ cezaevinde Kavaç çetesi mensuplarıyla anlaşmaya varmıştı. İstihbaratlara göre Yovan Vukotic'in öldürülmesi karşılığında 1,5 milyon dolar alacaklardı. Binali Camgöz çetesi hedefin takip edilmesinden cinayet anına kadar tüm hazırlıkları yaptı. Tetiği çekme işi ise Barış Boyun çetesine verildi. Barış Boyun, İstanbul varoşlarının her geçen gün derinleşen yeraltı dünyasını özetleyen bir portreydi. AKP iktidarının kara para ve rant düzeni için mafya ihtiyaçtı. Kamu kaynaklarının yağmalanıp mallara çökülen kirli rejim için organize suç, kısa yol tuşuna dönüştü. Kravatlı çetelerle büyük mafya grupları bol akçeli işler çevirirken sermaye transferleri sorunsuz gerçekleştiriliyordu. Yüksek siyaset dünyanın kara parasını Türkiye'ye çeken adımlar atarken sokakta suç kitleselleştirildi. On binlerce kişi yasa dışı bahis için banka hesapları açıp kiralayarak geçimini sağlıyordu. Kayıt dışı paranın transferi için devasa ağlar oluşturulmuştu. Ama uyuşturucunun 2010'lu yılların sonlarında bir salgın şeklinde sokaklarda yayılması dönüm noktası oldu. Metamfetamin ve diğer uyuşturucular peynir ekmek gibi satılırken torbacılar sokakları paylaştı. Metamfetamin eroin kadar bağımlılık yapan sentetik bir uyuşturucu ve Türkiye çok büyük bir pazardı. 2019'da Türkiye'de 1 ton metamfetamin yakalanırken 2022'de yakalanan metamfetamin miktarı 16 tona ulaşmıştı. Bağımlılık bataklığındaki İstanbul'un arka sokakları mafyanın sınırsız insan kaynaklarına dönüştü. Organize suç varoşlarda, yoksul mahallelerde kök saldı. Büyük mafya gruplarının taşeronu çeteler oluştu. Bunlardan biri Barış Boyun'un çetesiydi. İddiaya göre gözü kara tetikçileriyle mafya babalarına hizmet etti ve arkasını sağlama aldı. Hasköy, Kasımpaşa, Ok Meydanı, Örnektepe gibi semtlerde tehdit ve çatışmalarla korku salarken çetesini kalabalıklaştırdı. Motosikletli tetikçiler bu çetenin imzasına dönüştü. Kameralardan eşkal tespiti yapılamaması için kasklı tetikçiler çalıntı motosikletlerle hedefe götürülüyordu. Bu saldırganlar kameraların görmediği kör noktalarda kasklarını çıkarıp kıyafetlerini değiştiriyor ve ortadan kayboluyorlardı. Uyuşturucu yasa dışı bahis, kumar, tahsilat paralarıyla yeraltı dünyası altın dönemini yaşarken Barış Boyun lokal bir çete olmaktan çıktı, artık onun taşeron grupları da oluşmuştu. Daltonlar çetesi ismini de kullanıyorlardı. Barış Boyun çetesinin motosikletli tetikçileri 2022 yılında tehdit ettikleri bir iş insanının otomobilini 2 günde 2 kez kurşunladı. Beyoğlu ve Şişli'de başka bir çeteyle çatıştıkları görüntüler de gündem olmuştu. Motosikletliler sokak ortasında ateş açıyordu. 5. ayrımın sonu. Sayfa 60.